Ayrım 12, Yaşam ve Yazgı 3. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 124. İşte şimdi Maria Ivanovna'nın onun yanında olmaktan vazgeçmediğini hissetmişti. Şıtrum Maria Ivanovna'nın olmadığını sanıyordu sadece. Şıtrum onu düşünmediği zaman da onunla birlikteydi. Maria Ivanovna, Şıtrum onu görmüyordu, onu aklına getirmiyordu. Ama o Şıtrum'la birlikte olmaya devam ediyordu. Yanında onun olmadığını, onu düşünmeden hissediyordu Şıtrum. Sürekli olarak, hatta onu düşünmeden yokluğundan telaşa kapıldığının farkında değildi. Kendisini de onun yaşamının yanında, kendi yaşamlarını sürdüren insanları da özel bir derinlikle anladığı, bugün Maria Ivanovna'nın yüzüne bakarken ona karşı hissettiği duyguyu anlamıştı oysa. Ona bakarken sürekli azap veren onun olmadığı duygusunun birden sona ermesine seviniyordu. Maria Ivanovna'nın yanında olması ve kendisinin bilinçsiz olarak hissettiği yanında olmadığı duygusunun ortadan kalkmış olması yüzünden rahatlıyordu. Son zamanlarda kendini hep yalnız hissediyordu. Kızıyla, dostlarıyla, Çepıjin'le, karısıyla konuşurken yalnızlığını hissediyordu. Ama yalnızlık duygusunun kaybolması için Maria Ivanovna'yı görmesi yetiyordu. Bu keşif onu şaşırtmamıştı. Doğal ve tartışma götürmeyecek bir şeydi. Bir ay, iki ay önce daha Kazan'dayken nasıl olmuş da bu basit ve tartışmasız şeyi anlamamıştı. Doğal olarak onun yokluğunu çok kuvvetli hissettiği bugün bu duygu derinlerden kopup yüzeye çıkmış ve farkına varmıştı. Şıtrum her ne olursa olsun hiçbir şeyi ondan saklamak mümkün olmadığı için de hemen oracıkta, antrede kaşlarını çatıp Maria Ivanovna'ya bakarak ''Hiç durmadan kurt gibi aç olduğumu düşünüyordum ve az sonra yemeğe çağırırlar mı?'' diye kapıya bakıp duruyordum. ''Meğerse Maria Ivanovna birazdan gelir mi diye bekliyormuşum.'' dedi. Maria Ivanovna hiçbir şey söylemedi, galiba duymamıştı, odaya geçti. Yeni tanıştırıldığı Jenya ile divanda yan yana oturuyordu ve Viktor Pavlovich bakışlarını Jenya'nın yüzünden Maria Ivanovna'nın yüzüne, sonra da Lyudmila'ya çeviriyordu. Kız kardeşler ne kadar güzeldiler. Bugün Lyudmila Nikolayevna'nın yüzü çok güzel görünüyordu. Yüzünü çirkinleştiren sertlik yok olmuştu. İri parlak gözleri yumuşacık hüzünlü bakıyordu. Jenya galiba Maria Ivanovna'nın bakışlarını üzerinde hissederek saçlarını düzeltti ve Maria Ivanovna şöyle dedi. ''Bağışlayın beni Yevgenya Nikolayevna ama bir kadının bu kadar güzel olabileceğini tasavvur edemezdim. Sizinki gibi bir yüzü hiç görmedim.'' Bunu söyledikten sonra kıpkırmızı oldu. ''Onun ellerine, parmaklarına, boynuna, saçlarına bakın Maşenka'' dedi Lyudmila Nikolayevna. ''Ve burun deliklerine?'' dedi Şıtrım. ''Yoksa size gabardin kısrağı gibi mi geliyorum?'' dedi Jenya. ''Onların hepsi gerekli benim için.'' ''Kimseye faydası olmayan bir at'' dedi Şıtrım. Ve bu sözlerin ne anlama geldiği hiç anlaşılmasa da gülüşmelere neden oldu.
''Vidya, sen de yemek yemek istiyor musun?'' dedi Lyudmila Nikolayevna.
''Evet, evet, yok, hayır.'' dedi Şıtrum ve Maria Ivanovna'nın yine kıpkırmızı olduğunu gördü. Demek ki antrede söylediği sözleri duymuştu. Dar çıkık alnının üstünde köy öğretmenlerininki gibi taranmış saçlarıyla, dirsekleri onarılmış örgü bluzuyla gri, minik bir serçe gibi oturuyordu. Ağzından çıkan her söz Şıtrum'a akıl, nezaket, iyilik dolu geliyor, her hareketi zarafet ve yumuşaklık ifade ediyordu. Bilim kurulu toplantısından söz etmedi, Nadia'yı sordu. Lyudmila Nikolayevna'dan Man'ın büyülü dağını istedi. Jenya'yı, Vera'yı ve minik oğlunu Aleksandra Vladimirovna'nın Kazan'dan neler yazdığını sordu. Şıtrum Maria Ivanovna'nın tek doğru konuşma akışını bulduğunu hemen birdenbire anlamadı. Maria Ivanovna insanların insan olarak kalmalarına engel olabilecek bir gücün olmadığını, güçlü devletin bile babalar, çocuklar, kız kardeşler çevresine girmekte güçsüz kaldığını, bu uğursuz günde şimdi birlikte oturduğu insanlara duyduğu hayranlığın, bu insanların zaferinin onlara dışarıdan dayatılan bir şeyi değil, içlerinde var olan bir şeyi konuşma hakkı vermesinden ileri geldiğini vurguluyordu sanki. Maria Ivanovna doğru tahmin etmişti. Kadınlar Nadia ve Vera'nın bebeğinden konuştukları sırada Şıtrum sessizce oturuyordu.
içinde tutuşan, düzgün bir şekilde ve çevresini ısıtarak yanan, titremeyen ve donuklaşmayan ışığı hissediyordu. Jenya Maria Ivanovna'nın büyüsüne kapılmış gibi geldi Şutrum'a. Lyudmila Nikolaevna mutfağa gitti. Maria Ivanovna da onu yardım etmeye yollandı. ''Ne mükemmel bir insan'' dedi Şutrum dalgın bir şekilde. Jenya alaycı bir tavırla ''Vitka ha? Vitka'' dedi. Bu beklenmedik hitap yüzünden şaşırmıştı Şutrum. Neredeyse 20 yıldır ona Vitka diyen olmamıştı. ''Hanımefendi size dişi bir kedi gibi aşık'' dedi Jenya. ''Saçmalamayın'' dedi Şutrum. ''Hem neden hanımefendi diyorsunuz? Onun için söylenecek en son şeydir bu. Lyudmila hiçbir kadınla arkadaşlık etmedi ama Maria Ivanovna ile aralarında gerçek bir dostluk var.'' ''Ya sizinle onun arasında?'' diye alaycı bir ifadeyle sordu Jenya. ''Ben ciddi konuşuyorum'' dedi Şutrum. Şutrum'un sinirlendiğini gören Jenya ona alay ederek bakıyordu. ''Ne olduğunu biliyor musunuz Jenyacığım?'' ''Aman canınız cehenneme'' dedi. Bu sırada Nadia geldi. Daha antredeyken ''Babam itirafta bulunmaya gitti mi?'' diye hızlı hızlı soruyordu. İçeri girdi. Şutrum kızına sarıldı, öptü. Yevgenya Nikolayevna ıslak gözlerle yeğenine bakıyordu. ''Bizim Slav kanımızın bir damlası bu kızda yok'' dedi. ''Tam bir Yahudi kızı.'' ''Babanın genleri'' dedi Nadia. ''Sen benim zayıf noktamsın Nadia'' dedi Yevgenya Nikolayevna. ''Büyük annen için Seryoja neyse benim için de sen olsun.'' ''Boş ver baba, biz sana bakarız'' dedi Nadia.
''Biz derken kimi kastediyorsun?'' diye sordu Şutrum. ''Sen ve senin teğmen mi? Okuldan gelince elini yıka.''
''Annem kiminle konuşuyor?''
''Maria Ivanovna'yla.''
''Maria Ivanovna'dan hoşlanıyor musun?'' diye sordu Yevgenya Nikolayevna. ''Bence dünyadaki en iyi insan'' dedi Nadia. ''Erkek olsam onunla evlenirdim.'' ''Melek gibi iyi biri mi?'' diye sordu Yevgenya Nikolayevna alaycı bir tavırla. ''Peki siz ondan hoşlanmadınız mı Jenya teyze?''
''Ben azizleri sevmem. Onların azizliklerinde bir isteri saklıdır'' dedi Yevgenya Nikolayevna. ''Kendini gizlemeyen alçakları onlara yeğlerim.''
''İsteri mi?'' diye sordu Şutrum.
''Yemin ederim Viktor, genel olarak söyledim, onu kastetmedim.'' Nadia mutfağa gitti. Yevgenya Nikolayevna ise Şutrum'a şöyle dedi. ''Stalingrad'da yaşıyordum. Vera'nın bir teğmeni vardı. Nadia'nın da teğmen arkadaşı varmış. Bir görünüyorlar ve kayboluyorlar. O kadar kolay ölüyorlar. Vitya, ne kadar üzücü bir şey bu.''
''Jenyacığım, Genevieve, Maria Ivanovna'dan hoşlanmadınız mı gerçekten?'' diye sordu Şutrum.
''Bilmiyorum, bilmiyorum'' dedi acele acele Jenya. ''Böyle bir kadın karakteri vardır. Sözde uysal, sözde fedakar. Bu tip bir kadın kocamla canım istediği için yatıyorum değil, bu benim görevim, ona acıyorum, kendimi feda ettim der. Bu kadınlar yatmak istedikleri için yatarlar, birlikte yaşarlar, ayrılırlar ama bambaşka bir şey söylerler. Bu gerekliydi, görevim, vicdanım bunu emrediyordu. Her şeyden vazgeçtim, fedakarlık ettim. Oysa hiçbir fedakarlıkta bulunmamış, istediği şeyi yapmıştır. En alçakça olan da bu kadınların kendi fedakarlıklarına, kendilerinin de içtenlikle inanmalarıdır. Böylelerine tahammül edemiyorum. Neden biliyor musunuz? Sık sık benim de bu soydan olduğumu düşündüğüm için.''
Yemek yerken Maria Ivanovna Jenya'ya, ''Yevgenya Nikolayevna, eğer izin verirseniz sizinle birlikte gelebilirim.'' dedi. ''Bu işlerde üzücü bir deneyimim var. Ayrıca iki kişi olunca daha kolay gelir.''
''Yo yo, çok teşekkür ederim. Bu işleri yalnız halletmek gerek. Bu ağırlığı hiç kimseyle paylaşamazsın.'' dedi şaşıran Jenya.
Lyudmila Nikolayevna yan gözle kardeşine baktı ve sanki Maria Ivanovna ile samimiyetini açıklar gibi ''Maşenka, senin ondan hoşlanmadığını aklına takmış.'' dedi. Yevgenya Nikolayevna hiçbir karşılık vermedi.
''Evet evet'' dedi Maria Ivanovna, ''hissediyorum ama bunu söylediğim için beni bağışlayın. Benim aptallığım işte. Benim de alıp veremediğiniz ne olabilir ki? Lyudmila Nikolayevna da boş yere söz etti. Şimdi de sanki izlenimizi değiştirmeye çalışıyormuşum gibi oldu. Oysa ben öylesine söylemiştim, hem de genel olarak.''
Yevgenya Nikolayevna kendisi içinde hiç beklenmedik bir samimiyetle şöyle dedi.
Yok canım, yok canım. Ben aslında öyle bir duygu dağınıklığı içindeyim ki asıl siz beni bağışlayın. Siz iyi bir insansınız. Sonra hızla ayağa kalkıp, annemin dediği gibi çocuklarım, gitme vaktim geldi dedi.
27. Bölüm. Yoldan gelen geçen çoktu. Aceleniz var mı diye sordu Strom. Yine Neskuçni'ye gidebiliriz belki.
Yok canım, insanlar işten dönüyorlar artık. Benim de Pyotr Lavrentyevich'in geliş saatine yetişmem gerek.
Strom bilim kurulu toplantısı konusunda Sokolov'un anlatacaklarını dinlemek üzere Maria Ivanovna'nın onu eve çağıracağını düşünmüştü. Ama Maria Ivanovna hiçbir şey demedi ve Strom acaba Sokolov kendisiyle görüşmekten çekiniyor mu diye bir kuşkuya kapıldı. Maria Ivanovna'nın eve gitmekte acele etmesi Strom'un canını sıkmıştı ama bu aslında son derece normaldi. Donskoy Manastırı'na giden caddenin yakınındaki küçük bir parkın yanından geçiyorlardı. Maria Ivanovna birden durdu.
''Hadi bir dakikacık oturalım, sonra ben troleybüse binerim.'' dedi.
Hiç konuşmadan oturuyorlardı ama Strom Maria Ivanovna'nın heyecanlı olduğunu hissediyordu. Maria Ivanovna başını hafifçe eğmiş Strom'un gözlerinin içine bakıyordu. Susmaya devam ediyorlardı. Maria Ivanovna'nın dudakları sımsıkı kapalıydı ama Strom onun sesini duyuyor gibiydi. Her şey açıktı. O kadar açıktı ki sanki her şeyi birbirlerine söylemişlerdi. Zaten sözcükler de bundan fazlasını bir şey yapamazdı.
Strom olağanüstü ciddi bir şey olduğunu, yaşamına yeni bir mühür basılacağını, büyük bir karmaşanın kendisini beklediğini fark ediyordu. İnsanlara acı çektirmek istemiyordu. En iyisi onların aşkını hiç kimsenin hiçbir zaman bilmemesiydi. Belki birbirlerine bile söylememeliydiler. Ya da belki. Ama şimdi olan şeyi, keder ve sevinçlerini birbirlerinden gizleyemezlerdi. Bu da arkasından ortalığı karıştıracak, kaçınılmaz değişiklikleri getirecekti. Olanların hepsi onlara bağlıydı. Aynı zamanda olanlar sanki bir alın yazısıydı. Ona boyun eğmemek ellerinde değildi. Aralarında doğmuş olan her şey tıpkı gün ışığının insana bağlı olmaması gibi onlara bağlı olmayan doğal bir gerçekti. Ve bu gerçek aynı zamanda en yakınlarına karşı ilişkilerinde kaçınılmaz bir yalan, ikiyüzlülük ve acımasızlık doğuruyordu. Bir tek bu yalandan ve acımasızlıktan kaçınmak onlara bağlıydı, bedeli de doğal ve parlak bir ışıktan vazgeçmekti. Bildiği tek şey vardı, iç huzurunu o dakikalarda sonsuza dek yitirmişti. İleride onu ne beklerse beklesin içinde huzur olmayacaktı. Yanında oturan kadına karşı duygularını gizlese de, bu duygular dışa vurulsa ve onun yeni yazgısı olsa da artık huzur nedir bilmeyecekti. Onu her an özlese ya da vicdanının çektiği işkencelerle birleşen bir yakınlık içinde olsa da huzuru olmayacaktı. Maria Ivanovna ise ona hala dayanılmaz bir mutluluk ve umutsuzluk ifadesiyle bakıyordu. Çok büyük ve acımasız bir güçle yüz yüze geldiğinde eğilmemiş, ayakta kalmıştı. Ama burada, bu bankta ne kadar zayıf, ne kadar acizdi. ''Viktor Pavlovich'' dedi Maria Ivanovna, ''artık gitmeliyim. Pyotr Lavrentyevich beni bekler.''
Strom'un elini tuttu ve şöyle dedi. ''Sizinle bir daha görüşmeyeceğiz. Pyotr Lavrentyevich'e sizinle görüşmeyeceğime dair söz verdim.'' Strom kalp hastalığından ölmek üzere olan insanların hissettikleri paniği hissetti. Çarpması insanın isteğine bağlı olmayan kalp duruyordu ve evren sarsılmaya başlıyor, yıkılıyordu. Toprak ve hava yok oluyordu.
''Neden Maria Ivanovna?'' diye sordu Strom.
''Pyotr Lavrentyevich sizinle görüşmeye son vermem konusunda benden söz aldı. Ona söz verdim. Bu kesinlikle çok korkunç bir şey. Ama o öyle bir durumda, öyle hasta ki öleceğinden korkuyorum.''
''Maşa!'' dedi Strom.
Maria Ivanovna'nın sesinde, yüzünde, sanki Strom'un son zamanlarda çarpıştığı güçle aynı yenilmez bir güç vardı.
''Maşa!'' dedi tekrar.
''Aman Tanrım, siz de anlıyor, görüyorsunuz. Ben bir şey gizlemiyorum. Ne diye her şeyi söylemeli?'' ''Yapamam, yapamam. Pyotr Lavrentyevich o kadar çok çekti ki, siz de hepsini biliyorsunuz zaten. Lyudmila Nikolayevna'nın ne kadar acılar çektiğini anımsayın, bu mümkün değil.''
''Evet, evet, bizim hakkımız yok.'' diye yineledi Strom.
Canım, çaresizim, ışığım benim dedi Mario Ivanovna.
Şıtrum'un şapkası yere düştü. Galiba insanlar onlara bakıyorlardı. Evet evet, buna hakkınız yok diye yineledi Şıtrum. Maria Ivanovna'nın ellerini öpüyordu ve soğuk küçük parmaklarını elinde tuttuğu sırada bir daha görüşmeme kararındaki yenilmez gücün zayıflıkla, boyun eğmeyle, acizlikle el ele olduğunu düşünüyordu. Maria Ivanovna banktan kalktı, çevresine bakmadan yürüdü. Şıtrum ise oturuyor ve ilk kez mutluluğun gözlerinin içine, yaşamının ışığına baktığını ve bunların hepsinin ondan uzaklaşıp gittiğini düşünüyordu. Ona öyle geliyordu ki biraz önce parmaklarını öptüğü bu kadın, yaşamında istediği, hayal ettiği her şeyin, bilimin de, şöhretin de, herkes tarafından tanınma sevincinin de yerini alabilirdi.
28. Bölüm.
Bilim kurulu toplantısının ertesi günü Savostyanov Şıtrum'a telefon etti. Nasıl olduğunu, Lyudmila Nikolayevna'nın sağlığının iyi olup olmadığını sordu. Şıtrum toplantıyı sordu. Savostyanov da şu yanıtı verdi. Viktor Pavlovich, sizi üzmek istemem ama ciğeri beş para etmez adamların sayısının düşündüğümden de fazla oldu anlaşıldı.
Yoksa Sokolov mu konuştu diye düşündü Şıtrum. Peki bir karar çıktı mı diye sordu.
Sert bir karar. Bu tür davranışların kabul edilemez olduğuna, bundan sonraki durumun incelenmesini müdürlükten rica etmeye ilişkin bir karar.
Anladım dedi Şıtrum ve tam da bu şekilde bir karar çıkacağından emin olduğu halde beklenmedik bir şeyle karşılaşmış gibi şaşırdı.
Benim bir suçum yok diye geçirdi işinden ama kesinlikle hapse atacaklar. Klimov'un da suçu olmadığını biliyorlardı ama hapsettiler.
Karşı oy veren çıktı mı diye sordu Şıtrum ve telefon kablosu Savostyanov'un sessiz mahcubiyetini ona kadar getirdi.
Hayır Viktor Pavlovich, neredeyse oy birliğiyle kabul edildi dedi Savostyanov. Toplantıya gelmemekle kendinize çok büyük zarar verdiniz.
Savostyanov'un sesi iyi gelmiyordu. Galiba bir telefon kulübesinden arıyordu.
Aynı gün Anna Stepanovna da telefon etti. İşten çıkarılmıştı, enstitüye gitmiyordu ve bilim kurulu toplantısından haberi yoktu. 2 aylığına Murom'a kız kardeşinin yanına gideceğini söyledi ve Şutrum'u da oraya davet ederek gösterdiği içtenlikle onu duygulandırdı.
Teşekkürler, teşekkürler dedi Şutrum. Murom'a gelecek olursam keyif çatmaya değil, teknik öğretmen okulunda fizik dersi vermeye gelirim artık.
Aman tanrım dedi Anna Stepanovna. Viktor Pavlovich, bunların hepsi benim yüzümden, çok üzgünüm, buna değecek biri değilim.
Şıtrum'un teknik okulla ilgili sözlerini herhalde kendisine sistem olarak algılamıştı. Onun sesi de kötü geliyordu. O da galiba evden değil, telefon kulübesinden arıyordu.
Sokolov konuştu mu acaba diye soruyordu Şıtrum kendi kendine.
Akşam geç vakit Çapıcin telefon etti. Şıtrum o gün ancak hastalığından söz edildiğinde canlanan ağır bir hastaya benziyordu. Çapıcin galiba bunu hissetmişti.
Acaba Sokolov konuştu mu? Acaba konuştu mu? Diye Lyudmila Nikolayevna'ya soruyordu Şıtrum.
Ama Lyudmila Nikolayevna da Sokolov'un toplantıda konuşup konuşmadığını tıpkı onun gibi bilmiyordu doğal olarak. Şıtrum'la kendisine yakın insanlar arasında bir tür örümcek ağı ortaya çıkmıştı. Savostyanov anlaşılan Viktor Pavlovich'in merak ettiği şeyi söylemekten korkuyor, onun habercisi olmak istemiyordu. Herhalde Şıtrum enstitüdekilerle karşılaşacak ve ben her şeyi biliyorum, Savostyanov bana her şeyi bütün ayrıntısıyla anlattı diyecek şeklinde düşünüyordu. Anna Stepanovna çok işlendi ama böyle bir durumda telefonla yetinmeyip Şutrum'un evine gelmesi gerekirdi. Viktor Pavlovich'e göre bu konuyu biraz konuşmuş olsalar bile Çapıcin de ona Astrofizik Enstitüsü'nde işbirliği önermeliydi.
Onlar benim canımı sıkıyor, ben onların canını sıkıyorum. Artık telefon etmeseler daha iyi düşünüyordu.
Ama hiç telefon etmeyenlere daha çok güceniyordu. Bütün gün Gurevich'ten, Markov'dan, Pimenov'dan telefon bekliyordu. Sonra cihazın montajında çalışan teknisyenlere ve elektrikçilere kızdı.
İtoğlu itler diye düşünüyordu. Artık işçi olarak onların da korkacak bir şeyleri yok ya.
Sokolov'u düşünmeye katlanamıyordu. Pyotr Lavrentyevich, Maria Ivanovna'ya Şıtrum'a telefon etmemesini buyurmuştu. Herkesi bağışlayabilirdi. Eski tanıdıklarını, hatta akrabalarını, iş arkadaşlarını... Ama ya dostu?
Sokolov'u düşünmek içinde öyle bir öfke, öyle acı veren bir kırgınlık yaratıyordu ki nefesi daralıyordu. Şıtrum bir yandan dostunun ihanet ettiğini düşünürken, bir yandan da farkında bile olmadan bizzat kendisinin dostuna yaptığı ihaneti haklı çıkaracak bahaneler arıyordu. Sinirinden Şişakov'a Enstitü Müdürlüğü'nün kararı ile ilgili olarak kendisine bilgi verilmesini rica ettiği, hastalığı nedeniyle birkaç gün laboratuvarda çalışamayacağını bildiren son derece gereksiz bir mektup yazdı. Ertesi gün boyunca bir kez bile telefon çalmadı. Tamam, her şeye rağmen hapse atacaklar diye düşünüyordu Ström. Bu düşünce artık onu üzmüyor, tersine sanki teselli ediyordu. Hasta insanlar da ne yapalım, hasta olsak da olmasak da hepimiz sonunda ölecek değil miyiz? Düşüncesiyle kendilerini aynen böyle teselli ederler. Viktor Pavlovich Lyudmila Nikolayevna'ya şöyle dedi. Bize haber getirecek tek kişi Jenya. Aslında bütün haberler İçişleri Halk Komiserliği bekleme salonundan çıkar. Sokolov'un bilim kurulunda konuşma yaptığından ben artık eminim, dedi Lyudmila Nikolayevna. Maria Ivanovna'nın suskunluğunu başka türlü açıklamak mümkün değil. Bu olan bitenden sonra telefon etmeye utanıyor. Kocası işteyken ben ona telefon edebilirim.
Asla, diye bağırdı Ström. Duydun mu Lyuda? Asla.
Bana ne senin Sokolov'la ilişkilerinden, dedi Lyudmila Nikolayevna. Benim Maşa ile kendi ilişkilerim var.
Ström Lyudmila'ya neden Maria Ivanovna'ya telefon edemeyeceğini anlatamazdı. Lyudmila'nın farkında olmadan Maria Ivanovna ile kendisi arasında bağlantı oluşturacağını düşünerek utandı. Lyuda, bizim insanlarla yalnız tek yanlı ilişkimiz var artık. Bir adam hapse atılmışsa onun karısı sadece onu arayan insanlara gidebilir. Kendisinin ben size gelmek istiyorum deme hakkı yoktur. Bu onun için ve kocası için onur kırıcı bir şeydir. Seninle biz yeni bir döneme girdik. Biz artık hiç kimseye mektup yazamayız, sadece yanıt veririz. Biz artık hiç kimseye telefon edemeyiz, sadece bizi aradıklarında almacı kaldırırız. Tanıdıklarımızla ilk selamlaşan olma hakkına sahip değiliz. Belki de onlar bizimle selamlaşmak istemeyeceklerdir. Bana selam verseler bile ilk konuşan olma hakkına sahip değilim. Belki de karşımdaki bana başını eğip selam verebileceğini düşünür ama benimle konuşmak istemez. O söze başlasın, ben de o zaman ona yanıt veririm. Biz büyük parya kastına girdik. Şıtrum bir an sustu. Ama neyse ki paryalar için bu yasanın istisnaları var. Paryalar tarafından çok büyük güven duyulan yakınlarımızın, örneğin anneni Jenya'yı saymazsak bir iki kişi var. İzin verdiklerini gösteren işareti beklemeden onlara telefon edebilir, mektup yazabiliriz. İşte Çepıjin.
Haklısın Vitya, söylediklerinin hepsi doğru, dedi Lyudmila Nikolayevna ve bu sözleriyle kocasını şaşırttı. Uzun bir zamandır hiçbir konuda kocasının haklı olduğunu kabul etmiyordu. Benim de böyle bir arkadaşım var, Maria Ivanovna.
Lyuda, dedi Ström, Lyuda, Maria Ivanovna'nın Sokolov'a bizimle bir daha görüşmemeye söz verdiğini biliyor musun? Hadi git bundan sonra telefon et ona, haydi telefon et.
Telefon almacını kaldırıp Lyudmila Nikolayevna'ya uzattı. O anda Lyudmila telefon edecek ve hiç değilse Lyudmila, Maria Ivanovna'nın sesini duyacak diye içinde küçücük bir umut taşıyordu. Ancak Lyudmila Nikolayevna, ah demek öyle, dedi ve almacı yerine koydu.
Ne oldu acaba? Genevieve neden gelmedi, dedi Ström. Felaketler bizi birleştiriyor. Ona karşı hiçbir zaman şu anda hissettiğim şefkati hissetmemiştim.
Nadia geldiğinde Şutrum ona şöyle dedi. Nadia, ben annenle konuştum. O sana ayrıntılı olarak anlatır. Ben bir korkuluk olduğum sürece Postoyevlere, Gureviçlere ve diğerlerine gidemezsin. Bu insanların hepsi sana bakıp öncelikle benim kızım olduğunu görecekler. Kim olduğunu biliyorsun. Ailemin bir üyesisin. Senden kesin olarak rica ediyorum. Kızının ne diyeceğini, nasıl isyan edeceğini, öfkeleneceğini biliyordu. Nadia babasının sözünü keserek elini havaya kaldırdı.
O ahlaksızlar kuruluna gitmediğini görünce zaten anlamıştım bunların hepsini, dedi.
Ström şaşkın şaşkın kızına baktı, sonra alaycı bir edayla şöyle dedi. Umarım bu işler senin teğmeni etkilememiştir.
Tabii ki etkilemedi.
Nadia omuz sıyıktı.
Hepsi bu işte, sen de anlamışsın zaten.
Şıtrum karısına, kızına baktı, ellerini onlara doğru uzattı ve odadan çıktı. Onun bu hareketinde o kadar büyük bir şaşkınlık, suçluluk, zayıflık, minnet, sevgi vardı ki ikisi de uzun süre hiçbir şey söylemeden, birbirlerine bakmadan ayakta durdular. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 138.